Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Hasbihal programına hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Bu güzel cuma akşamında stüdyomuzda birbirinden kıymetli arkadaşlarımız var. Bu program gençlerin programı zaten, genel olarak Hasbihal programı. Bugün de birbirinden güzel, birbirinden genç arkadaşlarımız bizlerle birlikteler. Zaten Neyzen arkadaşımız Mustafa hemen yanımda. Ona hoş geldin diyorum.
Merhaba, hoş bulduk.
Bize ilahilerde eşlik edecek. Hemen onun yanında Veli Işık burada. Aslında böyle sırayla tanıtarak kendimizi gidebiliriz. Dinleyicilerimiz sizi tanımış olsunlar. Ondan sonra da bugün gençlerle birçok konu hakkında konuşacağız. Şiirler okuyacağız, şarkılar söyleyeceğiz, ilahiler söyleyeceğiz. Onun haricinde birçok sosyal sorumluluk projelerinde, yönetimde, lise dönemlerinde yönetimde bulunmuş arkadaşlarımız burada. Onlarla ilgili yönetimsel şeyler de konuşabiliriz belki. İmam Hatip mezunu bir arkadaşımız burada. Şu anda üniversite hazırlanıyor. Veli Işık. Hoş geldin Veli.
Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Hayırlı geceler.
Hayırlı geceler diliyoruz biz de sana. Veli, İmam Hatip mezunusun. Şu anda üniversite hazırlanıyorsun. Başka sosyal aktiviteler olarak seni bilenler bilir. Gerçi devamlı aktifsin ama dinleyicilerimize şöyle ufak bir bahsedebilirsin.
Şu anda dediğiniz gibi abi, üniversiteye tekrar hazırlanıyorum. Ama bundan önce işte 10. dönem İstanbul İl Öğrenci Meclis Başkanlığı yaptım. Enes kardeşimle birlikte. Şu anda da sınava hazırlanmaya devam ediyoruz. Onun dışında herhangi bir sosyal faaliyette bulunmuyorum.
Gayet güzel. O dönemki tecrübelerinden böyle konuşabiliriz bence. Olur. Güzel olur. Güzel anılardan bahsedebiliriz. Hemen yanımıza döndüğümüz zaman kendimi tanıtabilirsin.
Taha, tamam. Enes. Biriniz Taha dersiniz, biriniz Enes dersiniz.
Enes deyince
dersiniz.
Bir an korktum. Acaba yanlış mı öğrendim, evet, ismini? Taha diyeceğim, şimdi pot kıracağım diye.
Evet, çok karışıyor çünkü. Veli'nin de dediği gibi zaten hem Veli hem ben hem Melih, üçümüz de birbirimizi öğrenci meclisinden tanıyoruz. Ben de Veli ile beraber İl Öğrenci Meclisi Divan'da yer almıştım. Ben de Veli gibi yine İmam Hatip çıkışlıyım. Şu anda da İstanbul Şehir Üniversitesi'nde sosyoloji okuyorum.
Gayet güzel. Sen de hoş geldin diyor sana. Hoş hemen bulduk. Melih'e dönüyoruz.
Efendim merhabalar, hayırlı geceler olsun. Ben de İstanbul Hukuk Fakültesi'nde 1. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl ilk defa İstanbul'a geldim. Daha doğrusu geçen yıllarda Veli'nin davetiyle öğrenci meclisinde Taha Enes'le, Veli'yle ve daha birçok arkadaşımızla tanıştık. O vesileyle İstanbul'a geldim. İstanbul'u çok beğendim. Tercihlerim arasına İstanbul'u aldım ve şimdi burada olmaktan gayet mutluyum.
Çok da iyi yapmışsın, hayırlı olsun.
Teşekkür ederim.
Evet, ve seyircilerimiz buradalar. La Sanat'ın değerli üyeleri, siz de hoş geldiniz diyoruz. Buradan hoş bulduk diyorlar bize, duyulmuyor tabii. Hem interaktif bir program olmuş oluyor. Seyircilerimiz var, dinleyicilerimiz de. Evet, Hasbihal programına tekrar hoş geldiniz diyoruz ve hemen ilk gündemimizden bahsedebiliriz. Bahsettiğiniz öğrenci meclisini açalım önce, değil mi? Liselerde benim bildiğim İstanbul
İl Öğrenci Meclisi.
İl Öğrenci Meclisi. Tam ismi, evet, bu.
Tam ismi bu. Projeyi biraz anlatmak gerekirse, hı-hı, proje 2004 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ortak bir anlaşmayla okullarda demokrasi eğitimini ve meclis işleyişini öğretilmesi için başlatılmış bir proje. Biz 10. dönemde görev aldık. Bu ilk başta sınıfta sınıf temsilcisi olmakla başlayan bir süreç. Ondan sonra okul temsilcisi seçiliyor. Okul temsilcisinden sonra okul başkanı olan her bir birey ilçe öğrenci meclisine üye oluyor.
Oradan ilçe başkanı herhalde seçiliyor, değil mi?
Her okul başkanının işte toplandığı işte ilçe öğrenci meclisinde İlçe öğrenci meclisi seçiliyor. İlçede, ya ben bunu İstanbul olarak anlatıyorum. Farklı illerde değişebiliyor. İlçede ilk üçe giren isim otomatikman İstanbul İl Öğrenci Meclisi üyesi oluyor. İstanbul İl Öğrenci Meclisi'nde de divan kurup başkanlığa aday olabiliyorsunuz. Ve aday olduktan sonra da başkan seçilen arkadaş yılda bir defa toplanılan Türkiye Öğrenci Meclisi'nde ilini temsil ediyor.
Gayet güzel. Evet, neler yaptınız o dönemde ve şu anda neler yapılıyor halen?
O dönemlerde neler yaptık? Ben özellikle okuldan bahsetmek istiyorum. Okul öğrenci meclisinde çünkü çok daha fazla aktivitede bulunduk. Sosyal.
Evet, o gün, o sene hatta ben de hatırlıyorum. Bizi de çağırdınız. Genç, evet, dergisinin programı oldu. Hatta ben de sana demiştim, kültür merkezi gibi çalışıyorsunuz yani. Evet. Güzel evet. aktiviteleriniz oluyor.
Ya aslında bu okula göre de biraz değişebiliyor. Yani bizim en büyük avantajımız İmam Hatip Lisesi'nde bu işe başlamış olmamız. Diğer okullarda aslında öğrenci meclisini bu konuda çok fazla kullanan okul maalesef yok. Ama İmam Hatip Lisesi'nde hani bizim sizinle beraber yaptığımız son sınıf arkadaşlarımıza moral olması için bir genç köleni yaptık. Sosyal aktiviteler, tiyatrolar, geziler, hani bunları tek tek anlatmaya vakit olur mu bilmiyorum ama en önemlisi özellikle benim için okuldu. Ve okuldan sonra özellikle Melih kardeşimle tanışmamıza vesile olan İstanbul Çalıştay'ı oldu. Biz buraya arkadaşlarımızı davet ettik 80 ilden. Onların bütün masraflarını biz karşıladık ve 4 gün boyunca İstanbul'u gezdirdik, çalıştay yaptık, bazı konularda kararlar aldık tavsiye niteliğinde. Güzel bir program yaptık.
Gayet verimli bir program oldu, maille evet. tanışmış oldunuz. Ondan sonra tanıştıktan sonra çalışmalarınız devam etti mi? Ortak bir şeyler yaptınız mı? Yoksa?
Ya Melih'le çok fazla bir şey yapamadık. Yani öğrenci meclisinde çalıştayda tanıştık. Türkiye Öğrenci Meclisi'nde beraber bulunduk meclis toplantısında. Onun dışında hani çok fazla bir sosyal aktivitemiz olmadı. Ama inşallah bundan sonra olur.
İnşallah. İstanbul'da hazır.
Evet.
Bu arada sevgili dinleyenlerimize de Twitter hesaplarımızı, sosyal medya hesaplarımızı duyurmuş olalım. Hasbihal Erkam hesabından bizi takip edebilirler. Aynı zamanda da bir etiket başlatırsak aslında siz de bunları belki retweet falan edersiniz şimdi. Erkam'da Hasbihal diye biz etiket yapıyoruz her hafta. Bazen tabii değişiyor konumuza göre. Bu hafta Erkam'da Hasbihal etiketine yorumlarınızı, düşüncelerinizi, paylaşımlarınızı yapabilirsiniz sevgili dinleyenler. Ve Melih'e dönüyorum. Melih bize şiir de okuyacakmış galiba. Öyle bir şey de var. Biraz doğaçlama oldu.
İlerleyen dakikalarda okuyalım. Şimdi ben de biraz öğrenci meclisinden bahsedeyim. Bunu tabii bize büyük katkısı oldu. Ne gibi katkıları oldu? Şununla başlamak istiyorum. Evvela doğru ve güzel konuşabilme, toplumlara hitap edebilme. Çünkü bu öncelikle sınıfta başlıyor. Sınıfta başlayan bir süreç. Ardından okuldaki öğrencilere hitap ediyorsunuz. Ben Erzincan Fen Lisesi'ndeydim. İlginç bir serüven oldu. Sonradan sayısalcıydım. Hukuk tercih etmek için açık öğretim lisesine geçtim. Öğrenci meclis başkanı olduğum zaman Erzincan Fen Lisesi'ndeydim. Orada 320 öğrencimiz vardı. 320 kişiye hitap ediyorsunuz. Arkasından bir il seçimi oluyor. Evvela ilçe seçimi oluyor. İlçeleri gezdik Erzincan'ın.
Yavaş yavaş sayı çoğalıyor değil mi?
Yavaş yavaş sayı çoğalıyor evet. Orada işte farklı okullardaki kardeşlerimizle muhatap oluyorsunuz. Evet. Ondan sonra il seçimi oluyor. İlde böyle 100-150 kişiye, 100-150 okuldan gelmiş öğrenciye ve onların öğretmenlerine hitap ediyorsunuz. Kitle biraz daha büyüyor tabii. Sonradan çalıştaylar oluyor. İstanbul'a geldik mesela. İstanbul'da farklı illerden gelmiş, farklı kültürlerden, farklı medeniyet tasavvurlarına sahip insanlara hitap ediyorsunuz. Bu sizin konuşma şeklinizi, işte kişilere hitap etmenizi etkiliyor. Evvela böyle bir faydası oldu.
Evet, bu hakikaten önemli. Yani bu dediğin tecrübeleri lisede özellikle kazanmak değil mi? Yani çok büyük tecrübelerden bahsediyorsun. Biz de programlarda bahsediyoruz genelde hani. Hatta geçen haftalarda Mahmut Bıyıklı vardı edebiyatçı. O da hani gençlere sorumluluk vermemiz gerekiyor dedi. Gençlerin inisiyatif kullanması lazım, aktif olmaları lazım. Özellikle lise, üniversite, öğrencilik dönemlerinde. Bu hakikaten bu tarz meclisler, topluluklar çok önemlidir. Lafını böldüm, ikinciden devam ediyorduk.
Şöyle devam edeyim. İkinciye gelmeden bununla alakalı bir şey söyleyeyim. Sezai Karakoç Bey'in bununla alakalı çok güzel bir tespiti var. Önce fikir, ardından eylem diyor kendisi. Biz aslında bir öz eleştiri yapacak olursak, üçümüz de işte öğrenci meclislerinde bulunduk. Şunu biraz eksik yaptık yani lise döneminde. Fikir adamlarını okumak, işte Nurettin Topçu'yu, Cemil Meriç'i, Sezai Bey'i yahut işte bizim medeniyet tasavvurumuza hitap eden kişileri okuyup onlara göre bir şeyler yapmak yerine açıkçası biraz hemen aksiyona, eyleme atıldık. Ve o meydan yerine çıktıktan sonra da vakit alan bir süreç. Mesela Veli onlardan bahseder. Üniversite sınavının hazırlık süreci. Ki bir de sistemin yan tarafta bir de sistemin bizi mahkum ettiği bir süreç var. Üniversite sınavı. Tamamen edebiyattan, tarihten uzak bir şekilde işte test çözerek sınava hazırlanıyoruz. Bu süreçte
başka bir şey odaklanma olmuyor.
Bu tür aktivitelerden kopuyoruz. Bunları da okuyamadığımız zaman işte üniversiteye gelince bunun farkına varıyoruz biraz biraz.
Evet, aslında o dediğin o sınava odaklanma şeyi insanın ne yapacağını bilememesi de oluyor değil mi? Yani geleceği görememe, başka bir şeyi görememe duyusuna sebep oluyor maalesef. Yani birçok insan üniversitede hani demek ki bunlar da varmış, benim şu yeteneklerim de varmış demeye başlıyorlar. Çünkü lisede devamlı böyle bir veya ortaokulda aynı şekilde başlayan sınav serüveni lisede devam ediyor maalesef. Bununla ilgili de belki biraz konuşabiliriz. Değil mi? Taha, sen bununla ilgili Taha konuşmak ister misin? Sen de yeni üniversite sınavına girmiş birisi olarak.
Evet, yeni girdik. Çok şükür bitti. Bitmeye yakın, hiç bitmeyecek zannettik. Hatta üniversite başladı. Şu anda yeni üniversiteye başlamış gibi hissediyoruz kendimizi. Hani onun şok etkisini üzerimizden yeni attık. Şöyle bir husus var. Mesela şimdi grubun her zamanki marjinal üyesi olarak bizim gerçi toplumumuz çok fazla sevmez eleştirenleri ama ben de kendime birazcık meslek edindim bunu kendime. Şöyle bir husus var. Mesela ben aslında daha ziyade meclisten girecektim de hazır Melih oraya değinmişken o zaman sınav sistemine gidelim. Mesela eskilerle biz kendimizi kıyaslıyoruz mesela. Şu anki Fransa'da nasıl işliyor bilmiyorum ama eskiden mesela Galatasaray Lisesi'nde olgunluk ve bakalorya dediğimiz iki tane sınav yapılıyor. Bu olgunluk sınavı dediğimiz liseyi bitirebilmek için. Bizde öyle bir husus yok. Öyle bir dava yok. Bizde notun iyi ise yani çok rahat kopyayla mesela liseden bir kere mezun olabiliyorsun. Bakalorya sınavı üniversiteye girmek için gereken sınav. Bakalorya sınavındaki sorulardan ben sadece bir örnek vereyim. Şu anda Fransız liselerinde mesela sorulan bir Fransız mı yoksa eskiden Galatasaray'da mı tam olarak emin değilim ama mesela size şu soruyu soruyor. Diyor ki Jean-Jacques Rousseau Emily'yi telif ettiğinde Voltaire'in ona yazmış olduğu mektup hakkındaki düşüncelerinizi yazınız. Şimdi bunu adam üniversitede size sormuyor. Bu sizin üniversiteye girebilmek için çözmeniz gereken soru ve burada şık da yok tabii. Siz yazmak durumundasınız. Arada şöyle bir fark oluyor. Eskiler üniversiteye girmek için kültürlü olmak zorundaydılar. Biz kültürlü olmak için üniversiteye gitmek zorundayız. Onun bile ne kadar anlatıldığı tartışılır. Ben mesela nispeten kaliteli bir üniversitede okuyor olmama rağmen bizde bile Jean-Jacques Rousseau anlatılırken, Thomas Hobbes anlatılırken o kadar yüzeysel geçiliyor ki eskilerin liselileri bizden daha iyi biliyor bunları. Daha sonra peki siz öyleyse bu yetiştirdiğiniz gençlerden geleceği nasıl inşa etmelerini bekliyorsunuz?
Değil mi?
Buradaki en büyük sorun bu.
Edebiyat bilmeyen. Geçen sefer de aslında buna benzer konular konuştuk. Geçen haftalarda Mahmut Bıyıklı'yla. O da edebiyatı seven bir insan. Kimseye zararı olmaz dedi. Yani hep faydası olur insanların. Çünkü edebiyat seven, okuyan insanın çevresine her zaman faydası olur diye. Bundan bahsetti. Aslında buraya bağlayabiliriz yani. Kitap okumak, edebiyatı sevmek. Tabii sevmek için bir şey bilmek gerekiyor öncelikle. Bu da en çok okullarda oluyor tabii. Tabii artık bizim Türkiye'mizde okullarla yetinmememiz gerekiyor. Bunu da biliyoruz tabii sistemden dolayı maalesef. Yıllardır böyle. Bu noktada da tavsiyeler alabiliriz sizden şu anda hali hazırda okuyan gençler olarak.
Şimdi İstanbul'un eskiden şöyle bir ifadesi var. Eskiler diyoruz hep. Evet. Aslında eskimiyorlar yani. İstanbul'un işte derlermiş ki efendim üniversite okumadık ama tahsil hayatımız yok ama İstanbul kaldırımı çiğnedik. Yani İstanbul'un kaldırımlarında yürümek dahi ikinci bir üniversite. Daha 10-15 yıl evvele kadar açık üniversiteler varmış İstanbul'da. Efendim neresi? Saflar Çarşısı mesela. Neresi? İşte Marmara Kıraathanesi. Buralarda bizim akademisyenlerimiz, entelektüel kadro, işte Çolluğlu Ali Paşa Medresesi olsun bir araya gelir. Farklı meseleleri konuşurlarmış. Ne gibi farklı meseleler? İşte efendim Gazi Osman Paşa'nın Plevne'de savaştığı kılıcın sağ tarafındaki hattın kime ait olduğu bu konuşulurmuş mesela. Çok ince ayrıntı, detay böyle bir mevzu. Bugün evet. Gençlerimize çok saçma sapan gelebilir. Yani ne işimize yarayacak ki denilebilir ama bugün aslında asıl meselemiz ve değişmeyen gündemimiz bu olmak zorunda. Gençler bir araya geldikleri zaman konuşacak bir mevzu, hasbihal edebilecek bir hadise bulamıyorlar. Halbuki bizim bir araya geldiğimiz zaman okuyabileceğimiz, söyleşebileceğimiz o kadar çok şey var ki. Bugün biz şuna talibiz. İşte Fuzuli'nin su kasidesini ezberden okuyabilecek, onu anlayabilecek çapta gençler arıyoruz. Biz bunlara talibiz. Aslında böyle olmak zorundayız. Yani bu neden? Çünkü edebiyata bakacağız. Fuzuli işte Türk edebiyatındaki en muhteşem eserlerden birisini vermiş bir şair. Su kasidesini yazmış bir şair. Biz Süleymaniye'nin kapısından içeri girince Fuzuli'yi eğer okumadıysak Süleymaniye'yi de anlayamıyoruz. Aslında Süleymaniye bizi öyle karşılıyor. Yani Süleymaniye kapısından eşiğinden giren adam Fuzuli'nin su kasidesini okumuş mu? Şair Baki'yi biliyor mu acaba diye şöyle bir tartıyor ve ona göre biraz sırlarını bize açıyor. Böyle sözü Veli'ye devredeyim tekrar.
Gayet güzel konulara temas ettin. Hakikaten bir şehri anlamak için de bu bahsettin ya saraydan, Topkapı Sarayı'ndan, Süleymaniye'den pardon. Bir şehri anlamak için de şairleri, edebiyatçıları bilmek gerekiyor. Bu noktada edebiyattan da konuşmuş olduk. Veli'ye doğru topu attın ama Veli ne söyleyecek?
Ben de tam onu diyecektim. Yani Enes'le Veli'ye öyle şeyler söyledik, bana söyleyecek bir şey bırakmadılar. Ama biraz öğrenci meclisinde kaldım ben. Veli konuya bahsetti, ben tamamlayayım. Yani öğrenci meclisinin özellikle bana en büyük katkısı, hani şu an zaten karşımda duruyorlar. Yani şu anda
en önemlisi arkadaşlık.
Kesinlikle
diyorsun.
Öyle. Kesinlikle öyle. Yani şu anda hala görüştüğümüz arkadaşlarımız var. Can ciğer, samimi olduğumuz arkadaşlarımız var. Bir hafta önce Trabzon temsilcisi kardeşimiz Hasan Köse geldi. Hala burada. Mücahit'le beraber. Mücahit de öğrenci meclisinden tanıştığımız bir arkadaş. Yani benim için en büyük katkısı bu oldu.
Tabii yani birbirinden değerli arkadaşlara tanışıyorsunuz.
Kesinlikle.
Zaten birçok sosyal faaliyette bulunmanın aslında çok güzel sonuçlarından bir tanesi de bu arkadaşlık sanırım.
Kesinlikle.
Çünkü insan her tanıdığı başka bir insanla kendisinden bir tamamlama şeyi oluyor. Tam ifade edemedim belki edebiyatçı gibi ama anlayan anlamıştır inşallah.
Bence güzel ifade ettin. Yani evet. Cidden öyle. Yani şu anda nasıl ifade edeyim, nasıl söyleyeyim? Hani bir Taha Enes, Meli, ne bileyim bu tarz insanlarla, yani farklı farklı sosyal faaliyetlerde tanıştığımız insanlar ayrı yerde oluyor. Yani çünkü özellikle beraber bir şeyler yapmak çok farklı bir duygu oluyor insan için.
Evet. Sohbetimizi hasbihalimize devam edeceğiz ama bir ilahi arası verelim mi Mustafa? Güzel bir Şol Cennet'in Irmakları ilahisini söyleyelim beraber inşallah.
Thank you.
Salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri, cennet bağının gülleri kokar. Allah deyu deyu cennet bağının gülleri kokar. Arkadaşlarımızla, gençlerle sohbetimiz devam ediyor. Hasbihalimiz devam ediyor. Eğitim sisteminden girdik biraz. Böyle maalesef aslında her programda bir yerinden dokunuyoruz o sisteme. Çünkü her şey oraya çıkıyor yani. Biraz öyle.
Bayağı eksik olduğu için biraz.
Evet. Yıllardır o şekilde gelmiş. Evet. Üniversitede şu an okuyan arkadaşlara sorabilirim. Üniversitedeki durumları nasıl buluyorsunuz? Bir vakıf üniversitesinden arkadaşım var, bir de devlet üniversitesi. Aslında bu güzel bir imkan karşılaştırma açısından. Tabii de, gerçi daha ilk seneniz, ne kadar karşılaştırabilirim de diyebilirsiniz belki. Ama böyle bir atmosferi, hani sonuçta üniversite aslında bilim yuvaları değil mi? Öyle olması lazım bir yer. Ama sanki yavaş yavaş liseleşmeye mi dönüyor acaba üniversitede? Bazen düşünüyorum. Çünkü üniversitede de benim hatırladığım, hani sınavlara gir çık tamam, onları hallet. Ondan sonra yüksek lisans yapmaya ihtiyacı. Biraz yüksek lisansa gelince sanki araştırma falan oluyor artık. Eskiden biraz daha tam tersiydi. Sen daha demin bahsettiğin gibi. Bu konuda ben böyle bir yorum yaptım ama bilmiyorum katılır mısın? Sen ne düşünüyorsun?
Bir şey gibi, birazcık da arz talep meselesi gibi bakıyorsunuz. Hı-hı. Hani öğrenciye bakıyorsunuz. Birazcık da diyebiliriz ki öğrenciye göre şekil olabiliyor. Hoca doğru da diyebilirsiniz. Bizim okulun kurucusu Bilim Sanat Vakfı. Bilim Sanat Vakfı'ndan birazcık da zaten tercih etmemin sebeplerinden bir tanesi o. Zaten vakfın kalitesi ortada. Akademik kadrosunda sirayet etmiş. Üniversitenin en hoş yanlarından bir tanesi bizim de işte yine kendi eğitim sistemimizi diğer sistemlerle kıyas yapmama imkan sunanlardan bir tanesi. Zannediyorum kendi öğrenci nüfusuna kıyaslandığında en yüksek yabancı öğrenci nüfusuna sahip olan evet, üniversite olması lazım. Şehir Üniversitesi. Yani. Şimdi ben mesela kıyas yapıyorum. Mesela Almanya'dan gelen bir arkadaşım var. Dört dil konuşuyor. Türkçe aileden, Almanca oradan. Hadi diyelim ki tamam, bunlar olur, bunlar doğal. Şimdi lise hayatı boyunca İngilizceyi öğreniyor, Rusçayı öğreniyor ve bunların arasındaki en zayıf olan dili de Türkçe. Hani diğerlerini o kadar
onu
iyi
da
konuşuyor.
Öğrenmeye gelmiş.
İşte zaten buraya gelmiş ve iki dil daha eklemeyi düşünüyor. Üzerine hedef koymuş.
Doğru.
Orada çabalamayan, bu biraz çalışkan bir arkadaş. Daha az çabalayan diyelim arkadaşım üç dil biliyor. O da yine İngilizce konuşuyor ve çok güzel İngilizce konuşuyor. Benim avantajlarımdan bir tanesi, ben yurt dışında doğduğum için İngilizcem iyidir benim. Benim üniversitede İngilizce konuştuğumu gören bütün öğrenciler şaşırıyorlar. Şaşırmalarının sebebi şu: bir Türk nasıl bu kadar iyi İngilizce konuşuyor? Bir Arap veyahut oradaki bir Boşnak veyahut herhangi bir milletten biri İngilizce konuştuğunda şaşkınlık sebebi olmuyor. Fakat bir Türk konuştuğu zaman şaşırıyorlar. Çünkü ciddi manada ben orayla kıyaslıyorum. Birazcık da utanıyor muyum mu diyeyim artık ne diyeyim. Hakikaten Türkler hariç herkes konuşuyor bizim üniversitede.
Evet.
Türklerin sadece çok az bir kısmı.
Maalesef zaten yabancı dil bizim en büyük sıkıntılardan biri. Çünkü yabancı dil aslında bizde biraz yani Amerikalıların veya İngilizlerin öğretimine yani onların sistemine göre mi öğretiliyor bizde? Öyle bir gariplik var. Bilmiyorum bu konuyla ilgili hiç düşündünüz mü?
Yine olay şeye düşmüş oluyor. Mesela onunla da ilgili istatistiksel çalışmalar var. Pratik olarak öğretmeye başladığınızda sıfırdan ne kadar çabuk ve ne kadar doğru öğreniyorlar. Daha doğrusu ne kadar iyi konuşabilir. İletişim sağlama en önemlisi. Yani dili öğrenmemizin sebebi iletişim kurmak. Gramer merkezli eğitim verdiğinizde nasıl öğreniyorlar? Şimdi Türkiye'de biz biliyoruz. Türkiye'de devlet müfredatı öyle. Gramerle öğretiliyor ve ben 3. 4. sınıftan beri İngilizce görüyorum ve her yıl aynı şeyi öğretiyorlar. Her yıl aynı cümle kalıbını hani hiç mi bir şey öğrenciler mi öğrenmediği için acaba öğretmenler tekrar anlatma ihtiyacını hissediyorlar veyahut müfredat mı böyle? O kadarını bilmiyorum ama böyle bir durum var bizde. Her yıl aynı birkaç zaman kipini öğretiyorlar. Her
past
yıl.
Past tense, present, evet. Perfect tense. Onlar yani.
Evet. Evet. Adımızdan daha iyi biliyoruz onları.
Derdimiz ismi biraz
kesinlikle.
Çok. Evet. Durumlar böyle. Devlet Üniversitesi'ne dönecek olursak Devlet Üniversitesi'nin durum ne?
Devlet Üniversitesi'nde durum şu. Hani biraz üniversiteler böyle liseleşmeye başladı dediniz. Hı-hı. Bizim amfimiz 800 kişi. Ben 2 haftadır 800 kişiyle ders yapıyoruz. Daha doğrusu şöyle 400 kişi diyeyim. Yani 800 kişi bir dönem. Biz 400 kişiyle ders yapıyoruz. İşte Türkiye'nin en büyük amfisi zannediyorum bizim okulda amfi 1, 1200 kişilik. Bazen bu amfide ders yaptığımız oluyor. Üniversite buymuş diyebiliyoruz. Yani
böyle
işte
kalabalık
kantin
şeyler,
sırası,
değil mi?
Efendime söyleyeyim, tuvalet sırası. Bunları üniversitede yaşıyoruz ve üniversite böyle olurmuş. Yani bunu görüyoruz. Şuraya değineceğim.
Serbest kıyafet. En çok üniversitede değişik.
Açıkçası ben onu pek yaşamadım çünkü bu geçen yıllarda biz öğrenci meclisi olarak okulumuzda karar almıştık. Zaten serbest kıyafet uygulamasına geçtiğimiz için hatta üniversiteli abilerimiz böyle hep gelirlerdi. Bir de bizim okulumuz bayağı disiplinli bir okuldu. Böyle işte ayakkabılar simsiyah olacak, azıcık beyazlık olsa içeri giremezsin, kızlar da kurdele olacak, öyle bir okuldu. Saçlar böyle katiyen uzatamazsınız zaten. Her gün sabah saç sakal kontrolü böyle bir okuldu. Sonra tabii biraz daha serbestleşti okul. Bu serbestlikler getirildikten sonra gördük ki başarı düşmüyormuş. Yani başarı öğrencinin işte saçını uzatmasıyla ölçülmüyormuş. Bunu gördük. Evet. Ben de bu döneme denk geldiğim için açıkçası üniversiteye geldikten sonra böyle aman hadi rahatlığa kavuştum demedim. İşte böyle gelen
belki kalabalık bir ortamla karşılaşıyorsun. Evet. Ama birçok Türkiye'nin birçok yerinden insanla tanışmış olma imkanın oluyor üniversitede aslında, değil mi?
Evet.
Genelde öyle. İstanbul Marmara Üniversitesi öyle oluyor. Evet. Üniversitedeki peki genel olarak nasıl bir durum var şu an? Tabii ben 2-3 sene oldu benim üniversiteyi bitireli. Değişmiş midir diye merak ediyorum da biraz da.
Yani şöyle söyleyeyim. Hukuk okumaya geldik.
Tabii biraz daha hukuk olduğu için tabii daha ne diyeyim biraz daha bilinç sahibi insanlar vardır muhtemelen. Hukuku seçtirmek çünkü iyi bir seçim yapmıştır herhalde, değil mi? Birçok kişi
öyle
bizim
de.
Çünkü ben mesela işletme mezunuyum. İşletme, evet. İşletme hadi okuyalım falan bana gibi gelen çok oluyordu çünkü. Hukukta nasıl oluyor o durum?
Ya, şimdi okul başlayalı 2 hafta olduğu için açıkçası bu soruya net bir cevap, evet, veremiyorum. Çünkü 400 kişiyle
kaç
tanışma imkanı
zaten
olmuyor.
Zaten
yani,
muhtemelen 4 sene sonra onlardan,
evet, muhtemelen
belki 30-40 tanesini ancak tanıyabileceksin. Öyle. Bizim de sınıflar kalabalıktı, böyle 200 kişilik falandı. Benim de ona yakın bir şeyim var. Evet, bir neydi netisi alalım şöyle bir. Olur mu Mustafa?
Olur tabii ki.
Necip Fazıl'dan bir şiir okuyayım. Sen de sonra buradan bir şey seçersen okuyabilirsin.
Oradan mı okuyayım? Ben başka düşünmüştüm.
Varsa ondan. Ben okuyayım sonra sen. Bu çok, tamam, çok kısa. Ne tamam. İyi giderse.
Tamam.
Necip Fazıl'ın 1940'ta yazdığı bir şiir. Nakarat. Küçükken derdi ki dadım, çoğu gitti, azı kaldı. Büyüdüm, ihtiyarladım. Çoğu gitti, azı kaldı. Vur kazmayı dağa Ferhat, çoğu gitti, azı kaldı. Kişne kırat, kişne kırat. Çoğu gitti, azı kaldı. Doğar bir gün benim günüm. Çoğu gitti, azı kaldı. 40 gün 40 gece düğünüm. Çoğu gitti, azı kaldı. Ektik, ektik yetişecek. Çoğu gitti, azı kaldı. Bütün yollar bitişecek. Çoğu gitti, azı kaldı. Bir gün anlaşılır şiir. Çoğu gitti, azı kaldı. Ekmek gibi azizleşir. Çoğu gitti, azı kaldı.
Şair diyor ki muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? O bakımdan madem hasbihal ediyoruz, ben de bir naat-ı şerif okumak istiyorum. Yaman dede merhumdan. Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirane dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahna ketki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen. Muazzam bir sehasın sen, dilersen rûnumâsın sen. Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahna ketki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa. Söner alem, nefes kalmaz felek manzurun olmazsa. Firak ağlar, visal ağlar ezel mesturun olmazsa. Cemalinle ferahna ketki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahna ketki yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül buyu revan bahşın hevasında. Güneş titrer yanar didarının bak ihtirasında. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasında. Cemalinle ferahna ketki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahna ketki yandım ya Resulallah. Cemalinle ferahna ketki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm perişanım bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten döner payinde teskiri. Nedem gönlün murad eylerse taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahna ketki yandım ya Resulallah. Yandım ya Resulallah.
Eyvallah, ağzına sağlık. Mustafa senin de nefesine sağlık.
Estağfurullah, maşallah.
Bu sefer maşallah oldu hakikaten değil mi?
Eyvallah.
Bayağı güzel okudu evet.
Evet. Melih de güzel okudu, sen de güzel üfledin. Ben de naat deyince bir an hani acaba ara mı versek Mustafa gitti dedim yine. Ama gayet güzeldi.
Eyvallah.
Evet. Taha senin şiirle, edebiyatla aran nasıldır? Gerçi bahsettin biraz. Sosyoloji de okuyorsun değil mi? Sosyoloji yanlışlanıyorsun.
Evet, sosyoloji.
Bölüme geçtin mi? İngilizce mi dedin? Hazırla atladın
yok,
o zaman.
Yok hazırla atladım ama bizim ortak derslerimiz var. Hmm. Onlarla boğuşuyoruz şu anda.
Ortak ders?
Ortak ders bütün üniversiteye mesela az önce
formasyon
dedim
mu?
Ya Thomas Hobbes'dan mesela onları bile yüzeysel geçiyorlar dedim. O şöyle mühendislik okuyan da sosyoloji okuyan da sinema televizyon okuyan da siyaset ve iktisada anlama dersi alıyor. Dersimiz İstanbul diye bir ders alıyor. Hafta sonları İstanbul'u dolaşmak zorunda kalıyor. Şehri de tanımak için. Veyahut mesela işte temel felsefe dersleri alıyor. Bunlar gibi bazı kısacası kültürlü birey haline gelmemiz için yapılan dersler var. Onları okuyorum şu anda.
Güzel. Şehir Üniversitesi'nde has biraz dersler değil mi? Onun tarzında.
Evet.
Evet. bu edebiyatla alakalı düşünceleri nelerdir?
Ben genelde şey derim, liseden bir hocamın bana lafıdır, dediğin her şey doğrudur, hiçbir şeyden şaşmıyorsun ama keşke birazcık da konuştuğun gibi davransan demiştir bana. Ben doğruyu söyleyip de pek uygulamayanlardanım diyebilirim. Edebiyatın ne kadar lüzumlu olduğunu biliyorum. Ama edebiyatla maalesef mazim çok değil, 1-2 yıl diyebilirim. Ben daha ziyade saf şiirle ilgileniyorum. Açıkçası saf şiir olmayan hemen hemen hiçbir şeyden de pek fazla hoşlanıyor değilim. Ufak tefek bir şeyler yazar çizerim, okurum ama açıkçası çok fazla konuşabileceğim bir alan zannetmiyorum.
Anladım. Tabii üniversitelerde çok zaman konuşuyoruz. Kulüp faaliyetleri çok önemli, biliyorsunuzdur. Siz de yeni başladınız. O anlamda kulüplerle ilgili, gerçi daha şu an çok başındasınız üniversitenin de, bir etkinlik yapma gibi bir durumunuz var mı? Veya kulüplerde şu anda hocam işte şu kulübe başladım, hocam diyorum Yusuf, şu kulübe başladım, şu kulüpte etkinliğim devam ediyor veya bu kulüp tam bana göre, bunu görmüştüm falan gibi.
Aslında üniversiteye yeni başladık. Üniversiteden ziyade İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu konum itibariyle çevremizde bu kulüplerin yapabileceği işlevi fazlasıyla yerine getiren birçok dernek, birçok vakıf var. İşte Mahmut Bıyıklı Bey'i iki hafta önce konuk etmişsiniz. Türkiye Yazarlar Birliği'nde geçen hafta şiir festivali oldu.
Evet.
İşte Türk Edebiyatı'nın en çok sevilen 12 şiiri seçildi. Ona katıldık geçen hafta. Gayet zevkli, gayet güzel bir programdı. Şairler geldiler, şiirlerini okudular. Onun haricinde zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çıkarttığı kültür gündemi var. Hangi sanatçı, hangi yazar, işte nerede konuşacak, saat kaçta konuşacak, bütün
hepsi
bunlar
var.
Hepsi var.
Hangi
açıkçası yetişmeye fırsatımız kalmıyor. Yani dersten çıkar çıkmaz hemen buralara koşuşturduğumuz için bazen çakışıyorlar birbirleriyle. Günde 2-3 program olabiliyor. O yüzden üniversitede kulüplere zamanımız kalmıyor bile diyebilirim.
İstanbul'da aslında öyle hakikaten. Kültür, sanat veya sosyal aktiviteler epey bir bollukta. İnşallah iyi değerlendirelim onları diyelim. Evet, bizim programımızın bölümünde de sahabe-i kiram hazretlerinden, ashabtan bazı özellikler sayıyoruz. Onlardan 76. sayındayız bu hafta. Epey gelmişiz yani. Her programda bir iki tane bahsetmiş oluyoruz. 365 tane sahabe ölçüleri kitabından alıntılıyoruz Mehmet Köprülü abinin. Onlardan bir tanesi bugün bakalım nelermiş. Bu sözlerden titizlikle sakınırlardı. Kays bin Biş şöyle anlatır. Bana Ebu Derda'nın arkadaşı olan babam şöyle haber verdi. Dımaşk'ta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından İbnül Hanzeliye isminde bir zat vardı. Bu adam yalnız başına yaşayan ve insanlarla çok az görüşen bir kimseydi. Hep namaz kılar, namazdan ayrılıp çoluk çocuğunun yanına giderken de tekbir ve tesbih ile meşgul olurdu. Biz Ebu Derda'nın yanında otururken bu zat yanımıza uğradı. Ebu Derda radıyallahu anh ona, bize fayda sağlayacak, size zararı dokunmayacak bir söz söyler misin, söyleyebilir misin dedi. İbnül Hanzeliye, Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda cereyan eden bir hadiseden bahsetti ve Allah Resulü'nün mübarek hadislerinden nakletti. İbnül Hanzeliye radıyallahu anh başka bir gün yine yanımıza uğramıştı. Ebu Derda radıyallahu anh bu defa da ona, bize fayda sağlayacak, size zarar dokunmayacak bir söz lütfetseniz dedi tekrar. O da yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir takım hadislerini paylaştı, nakletti. Bu hadise birkaç kez böyle tekrar etti. Bu sözlerden titizlikle sakınmanın ashab-ı kiram hazretlerinden bir örnek vermiş olduk. Bir diğeri de, kim okusun? İçinizden birisi okusun. Aynı ses gidince radyoda böyle sıkıcılık olur genelde.
Olur.
Veli'ye vereyim. Şöyle bir bak istersen. Senden alalım onu. İbret alır. Onu alabilirsin.
Cübeyr bin Nüfeyr şöyle anlatıyor. Kıbrıs adası fethedildiğinde ahalisi başka başka yerlere gönderilerek birbirlerinden ayrılmaya başlandı. Bu yüzden insanlardan bir kısmı ağlaşıyordu. O sırada Ebu Derda'yı gördüm. Tek başına bir köşeye oturmuş, o da ağlıyordu. Yanına vararak, "Ey Ebu Derda, Allah'ın İslam'ı ve Müslümanların aziz kıldığı böyle bir günde niçin ağladığını öğrenebilir miyim?" dedim. Bunun üzerine şunları söyledi. "Allah iyiliğini versin ey Cabir. Allah katında kendi emirlerini terk edenlerin zerre kadar bir kıymetleri yoktur. Bunlar saltanat sahibi güçlü bir milletti ve herkese galip geliyorlardı. Allah'ın emirlerini terk ettiklerinden dolayı işte gördüğün acıklı duruma düşmüşlerdir." Evet.
Evet, teşekkür ederiz. Tabii onlar gökteki yıldızlar gibidir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hangi birinin peşine takılırsanız onlar sizi doğru yola iletirler diyor. Biz de bunlardan hisse almaya çalışıyoruz. Evet, yavaş yavaş Hasbihal'in sonuna doğru geliyoruz sevgili dinleyenler. Hasbihal, Erkam'da Hasbihal etiketini tekrar hatırlatalım. Oradan yazabilirsiniz. Sona doğru yaklaşırken arkadaşlar, sizlerle de tabii genelde yaşlarımız itibariyle, genelde ben de yakınım tabii. Siz, kendimi yakın görüyorum yani. Gençlerden, eğitim sisteminden bahsediyoruz. Biraz da tavsiye niteliğinde şeylerden bahsedebiliriz.
Yerine ne koyabiliriz?
Evet, onunla ilgili olabilir.
Kimden başlayalım?
Veli'den başlayalım. Hazır mikrofonun yanında.
Evet, öğrenci sistemiyle alakalı şimdi benim hep sürekli hani kendime sorduğum, arkadaşlarla konuşurken dile getirdiğim, 21 yaşında bir padişah, Fatih Sultan Mehmet Han. Yani 7 dil biliyor, onun yanında dirayetli bir padişah. İşte bildiğim kadarıyla İstanbul'u fetheden Şahitop arıza yaptığında da onu gideren, tamir eden de kendisiydi. Yani 21 yaşında böyle bir padişah, bu kadar dil biliyor, bu kadar bilimle alakası var. Ama şimdi ben de 21 yaşındayım. Kendime bakıyorum, hani 7 dil bilmiyorum. Türkçeyi doğru düzgün zor konuşuyorum. Bunun yanında baktığım zaman kendimi çok eksik hissediyorum. Ve hani biz bir hani o durumdan bu duruma nasıl geldik? Niye şu anda bu durumdayız? Çok merak ediyorum. Yani bunu kendime hep sormuşumdur. Arkadaşlarla da oturup hasbihal ederken bunu dile getirmişimdir. Yani bu cidden bir milletin ne oldum değil ne olacağım demesi gereken bir olay maalesef. Hani yerine ne konulabilir? Eğitim sistemiyle alakalı. Yani özellikle eğitim sisteminde hani biraz önce bahsettik, edebiyat. Yani her şeyden önce eğitim sisteminin düzelmesi lazım. Edebiyat derslerinin daha farklı, sadece edebiyat değil diğer derslerin. Yani özellikle şu var, yani bu mantık bende de vardı lisede okurken. Hani biz bunu öğreniyoruz ama bu bizim ne işimize yarayacak? Hani bunu hep sorguluyoruz, biliyorum sizde de oluyor mu ama bizde oluyordu.
Ne işimize yarayacak? Biz o her zaman olur, klasik örneğin, öğrencide de olur.
Evet, yani İmam Hatip Lisesi'nde okuyorduk biz. Şimdi hani bazı arkadaşlar diyor ki ya biz imam olacağız işte bilmem trigonometriyle ne alakamız var? Hani çıkıp trigonometri mi anlatacağız hutbede?
Halbuki çok alakası var.
Yani işte ama bunu şey yapmıyoruz. Hani biz bunu niye öğrendiğimizi bilmiyoruz.
Evet, doğru aslında.
Yani tamamen kuru bir felsefe, işte bir müfredat var. Biz müfredata uymak zorundayız. Doğru. Bunları öğrenmek zorundayız. Hani başka türlü yok. Hani böyle bir sistemimiz var. Ama hani sosyal bir eğitim sistemi daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani öğrencilerin mesela...
Daha doğrusu aslında o da yani aynı kapıya çıkıyor zaten. İnsanların yeteneğine doğru göre değil
kesinlikle
mi? Yapacağı işe göre. Yani insanlar... Hani liseyi bitiriyor, sınavdı, oydu, buydu derken kendini göremiyor. Yani kendini evet, ne yapabileceğini göremiyor. Liseyi yani bitirmiş, sadece liseyi bitirdiği zaman mesela ortalama kaç yaşında oluyoruz? 17-18. 18 yıl değil mi? 17-18 evet, yıl yaşamış bu insan. Ve elinde hemen hemen hiçbir meziyeti yok. Hayatla ilgili bir düşüncesi yok. Gelecekle ilgili bir ben şunu işi çok güzel yapabilirim diyemiyor maalesef.
Kesinlikle.
Bunlar... Hani batıda devamlı kıyaslıyoruz tabii, dinleyicilerimiz de kızabilir.
Evet.
Ama biraz da böyle hani Bunu ilkokulda belki yapıyorlar batıda yani. Ortaokulda evet. yapıyorlar. Ki lisede artık adam mesleğini kazanmış oluyor. Üniversite okumaya bile ihtiyacı oluyor. Ben çoğu hani Amerika'daki arkadaşlarla tanışmıştım. Evet. Hani birçoğu şey diyor yani ben üniversite niye okuyacağım? Veya Avrupa'da öyle biliyorsunuzdur belki Almancılardan falan. Birçok öğrenci üniversite okumuyor. Yani ben zaten yapacağım iş belli. Hani evet. liseyi bitireceğim ve şu teknik şu işi yapacağım diyor mesela.
Ya bir de birçok şey belli. Şu var hani bu bana hep yanlış gelmiştir. Özellikle hani Taha Enes de bahsetti arz talep meselesi. Yani şu anda Türkiye'de baktığın zaman ailelerde yani çocuğunun hani bir yerlere oğlunun veya kızının işte bir şeyleri geliştirmesi, bir şey, yenilikler katmasını beklemiyorlar. Hani aileler daha çok hani benim çocuğum, oğlum veya kızım her neyse okusun. İşinin sahibi olsun işte parasını kazansın mantık bu.
Evet.
Hani çok fazla çocuklarının hani hayallerine saygı duymuyorlar. Bu bir gerçek maalesef.
Doğru.
Yani özellikle hani bir an önce iş sahibi olsun parasını kazansın hayatını kurtarsın. Ya hayat kurtarmak bence bu değil. Yani biraz da hani.
Bu arada daha demin müdahale ettim onunla ilgili hani işte şey yaramaz dedik ya dersle ilgili. Onunla ilgili bizim okulda biz de tabii işletme okurken şey görüyoruz. Evet. Böyle bayağı ağır bir matematik tabii mühendislerle falan kıyaslanamaz da. Bize göre yani zor şeyler görüyorduk. Hocam ya bunların bize ne alakası var falan diyorduk. O da şey açıklaması yapardı hep. Yani problem çözme yeteneğinizi, hızlı düşünme yeteneğinizi geliştiriyor matematik çözmek derdi.
Evet.
Yani bu anlamda tabii onları da boş şey yapmayalım. Yani gençlere ya kötü örnek olmayalım burada. Birçok konuyu aslında bu işimize çok yarayacak diye öğrenmek lazım.
Evet.
Çünkü ben de genelde baktığım zaman lisede öğrenilen şeyler keşke hakikaten hazmederek öğrenseymişim. Değil mi? Çünkü evet. coğrafya görüyoruz değil mi? Şu an mesela ben müzisyenim. Coğrafyayla alakam yok mu? Halbuki var değil mi? Coğrafyayla ilgili konuşabilmem gerekiyor.
Evet.
Coğrafyayla ilgili az çok bilgi sahibi olmam lazım. Bir yere seyahat ediyorum veya bir yerde konuşmam gerekiyor. Bu anlamda öğrendiğimiz her şey yani genel olarak hayat boyu öğrenme diye bir şey var ya
evet.
biraz klişedir ama hayat boyu öğrenme bunu böyle kariyerlik şeylerinde falan hep söylerler. Hayat boyu öğrenmeyi yani birisinden bir şey öğrenmeyi devamlı diri tutmak lazım aslında. Bu noktada Bediüzzaman Said Nursi'nin bir sözü var. Bugün bir kara sinekten kara sinek beni tebliğ etti bana tebliğ etti diye.
Evet.
Hakikaten kainata bu gözle bakarsak birçok kapı açılır önümüzde diye düşünüyorum ve Melih'e doğru geliyorum eğer söyleyeceğim bir şey yoksa.
Şimdi ben bitireyim falan toparlayayım tamam. biraz. Ben Afyon Karahisarlıyım. Şimdi Afyon'un bir ilçesinde eğitim gördüm. Afyon'un merkezinde eğitim gördüm. Sonra 4 yıl bir İzmir Kur'an kursu dönemi oldu. Oradaki eğitim sistemini görme fırsatım oldu. İstanbul çok farklı bir dünya. Hı-hı. Yani İstanbul'a geldikten sonra benim dünyaya bakış açım, hayata bakış açım çok çok hani bayağı bir değişti. Çünkü İstanbul gerçekten çok büyük bir şehir. Hani çok güzel imkanları olan, çok farklı güzellikleri olan bir şehir. Hani ben burada mesela bazı arkadaşlardan duyuyorum işte İstanbul'da yaşanır mı diyen doğma büyüme İstanbul'da olan. Ya bu şehrin bir ruhu var. Onu yakalayabilirsen her türlü yaşıyorsun.
Eyvallah. Melih'e dönebiliriz. Bu konuda paylaşacağı bir şeyler var mı diye.
Cemil Meriç Bey diyor ki hafızasız nesiller, hafızasız nesiller. Hallerini tasvir, geleceklerini tanzim ve geçmişlerini anlamaktan uzak hafızasız nesiller. Aslında çok iyi tarif etmiş. Şimdi önce eskiden biz öğrenci kelimesi yerine talebe kelimesini kullanırdık. Talebe, talep eden demekti. Evet. Biz bu talebe kelimesini attık. Artık ne diyoruz? Öğrenci. Halbuki hocasının yanından ayrılmayan işte Yavuz Sultan Selim Han'ın Türbe-i Şerif'ine ziyaretlere gittiğimiz zaman şimdi gerçi kaldırmışlar onu da ne zaman yerine konulacak bilmiyoruz ama o Türbe-i Şerif'te sandukanın üzerinde bir
Yavuz'un değil miydi o?
Yavuz'un kaftanı vardır. Yavuz Sultan Selim Yavuz Han'ın Sultan sandukasının Selim. Üstünde kaftan vardır. O kaftan kimindir? O kaftan İbni Kemal Hazretleri'nindir. Yavuz Sultan Selim Han'la birlikte atla giderken İbni Kemal'in atının ayağının altından bir çamur sıçrıyor. Yavuz gibi celaletli bir padişah herkes kızacak, bağıracak diye beklerken Yavuz hocasına, alime saygısından ötürü iniyor. Efendim diyor ben ölüp de Dar-ı Beka'ya intihal ettiğimde diyor hocamın kaftanını sandukamın üzerine örtesiniz diyor. o vasiyeti gereğince sandukanın üzerine örtülüyor. Böyle bir ilme, evet, alime böyle bir edep, saygı var.
Ola ki şefaate vesile olur diye.
Eyvallah. Fakat bugün yani aslında eğitim sistemini eleştiriyoruz ama eleştirmeyelim de yapıcı bir şeyler ortaya koyalım. Gençlere bir takım tavsiyelerde bulunalım kapatıyorken programı. Gençler ne yapsınlar? Eğitim sistemimiz sıkıntıları var şu an. Ve öyle bir yılda, iki yılda düzelebilecek gibi de durmuyor. Yani sistemin bizi mahkum ettiği şeyler var. Evet, üniversite sınavına hazırlanmak zorundayız. Biz de hepimiz oturduk bir yıl boyunca kapattık. Test kitapları, LYS, YGS, bu harflerin arasına gömüldük. Madem sistem bize bunu reva görüyor, o zaman sistemi biz çözeceğiz. Yani bir yandan sistemin gerektirdiğini yaparken öte taraftan aslında yabancı dil niye öğrenemiyoruz? O konunun da temelinde bu var. Türkçeyi daha düzgün öğrenemiyoruz ki yabancı dili öğrenelim. Evet, yani üniversiteye geliyor adam. O işte su kasidesinden bahsettim ya. Zevki tilginden acep yok olsa gönlüm çak çak. Kim mürur ile bırakır rahneler divare su. Buradan düştüğümüz yer, çıktığımız yer çok yüksek. Düştüğümüz yer işte MRB, SLM, evet, AEO. Yani düştüğümüz ve geldiğimiz nokta burası. O yüzden gençlere, bizden küçüklere şöyle bir tavsiyem olacak. Okusunlar. Okusunlar. Çünkü Ali Şeriati diyor ki mürekkebin akmadığı yerde kan okuyor. Biz bunu İslam coğrafyasında görüyoruz. O yüzden çokça okusunlar ve ana kaynaklarından okusunlar her şeyi. Yani bizim zaten belli başlı fikir adamlarımız var. İşte Necip Fazıl Bey'i okusunlar, Sezai Karakoç Bey'i okusunlar, efendim Sami Haiverdi'yi, Nurettin Topçu'yu okusunlar. Fikir alanını Batı'yı da okusunlar. Ama evvela bizim ruh hamurumuzda parmak izi bulunan fikir adamlarını okusunlar. Arkasından Batı'yı da iyi anlasınlar. Bunu yapabilirsek ki iki arkadaşım da İmam Hatip mezunu. Ben de İmam Hatip neslinden sayıyorum kendimi. İmam Hatipleri kuran Celaleddin Ökten hocanın da ruhu şad olsun. Onun projesi şuydu. Doğu'yu çok iyi bilecek, anlayacak. Batı'nın da fikir kaynaklarını bilecek. Böyle bir nesil çıkartmak, evet, istiyordu oraya. Nitekim başarılı oldu, başarılı olamadı, önüne engel çekildi. Böyle bir projesi vardı onun.
İnşallah böyle, daha iyi yerlere gelir.
İnşallah, inşallah. İyi,
teşekkürler. Evet Enes, daha seninle çok konuşamadık, programda bitiyor yavaş yavaş.
Estağfurullah. Ben Melih'in sistemi eleştirmek yerine bir şeyler yapmamız gerekiyor lafından sonra eleştirilerimin bir tanesini üzerine çizgide çektim.
Bravo.
Birazcık beni kısmış oldu böylece Melih. Ben sadece şeyden bahsedeceğim. Şimdi biz şifahi bir toplum olduğumuz için artı bir de Harfin Club'ından mı desek bazı bilgiler kayboldu. Şu anda benim hiçbir şeyde ulaşamadığım fakat varlığından haberdar olduğum bir bilgi var. Hanegi eğitimi diye bir olay varmış. Buna eskiler mülazemet sistemi diyorlarmış. Mülazemet gerçi daha kolay çıkar ama hanegi eğitim çıkmıyor. Bu staj tarzında bir olay, ancak şöyle bir olay. Şimdi diyelim ki ortada Mehmet diye bir delikanlı var. Bu başarılı bir delikanlı. Bakıyorlar Cevher var, zeki. Kendisini bu yaşa kadar yetiştirmiş. Mehmet gibi parlak bir delikanlıyı biz kimin yanına verebiliriz? Onun muadili olabilecek, mesela o 30-40 yıl sonraki onun muadili olabilecek, mesela Ahmet Cevdet Paşa gibi bir adamın yanına verelim. Dedik ki hadi medresenin son güneşini yanına verdik diyelim ki. Ahmet Cevdet Paşa'nın yanındayken bu oturup ondan, bu bir alternatif eğitim şekli bu arada, oturup ondan ders almıyor. Ama onun yerine sürekli yanında bulunuyor, tabiri caizse sekreterliğini yapıyor, ayak işlerini görüyor. Ve diyelim ki buradan kaç yıl olabilir? Mesela Mehmet Şevket Eygi 17 yıl Mahir İz'in yanına gidip gelmiş. 17 yıl. Hanegi eğitimi almış. Buradan o çocuk o kadar çok istifade ediyor ki hiçbir külli eğitim metodu burada verilenleri veremez. Ha, bu da onların yerini tutamaz. Ancak burada aldıklarımızı da onlarda alamayız. O yüzden benim tavsiyem, İstanbul'da bu daha çok yoğun, diğer şehirlerde maalesef daha az. Ama şayet gençlerin imkanı varsa, sonuç itibariyle sürekli kapısını çalabildiğimiz bir Sezai Karakoç var. Ziyaretine gidebileceğimiz bir Mehmet Şevket Eygi var. Böyle rahatsız edebileceğimiz, mütemadiyen taciz edebileceğimiz ve bizi sırtını bize dönmeyecek olan bir sürü isim var. Tabii. Özellikle eskilerden daha ziyade. Benim tavsiyem artık çevremizi daha ziyade bu insanlarla inşa etmek, onlardan mümkünse istifade etmek.
Evet, Allah razı olsun. Sadıklarla biri olmak tavsiyesi vardır büyüklerin. Hakikaten bu doğru, yani iyi insanlarla birlikte olmak. bizi çünkü geliştirir. Arkadaşlarımız özellikle zaten bizi.
Meleğin ikinci adı da Sadık'tır.
Sadık. Bu hafta sürekli gündeme geliyor.
Sadık'la beraberiz.
Berberimiz de Sadık'larla birlikte bir arada olmaktan bahsediyordu. Bugün yine burada.
Burada.
İnşallah Sadık'lardan oluruz hepimiz.
İnşallah.
Evet, hepinize çok teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz.
Buralara kadar geldiniz. Radyomuzda sesinizi duyurdunuz. Hasbihal programında.
Biz teşekkür ederiz bizi konuk ettiğiniz için. Radyo Erkam ailesine çok teşekkür ediyoruz. Lasanet ekibine de çok teşekkür ediyoruz. Evet, yalnız bırakmadıkları için.
Onlara da teşekkür ediyoruz. İnternet sitemiz var mı? Buradan duyurunuzu yapalım. Lasanat.com'dan takip edebilirsiniz. Evet. Kendi
Twitter, Facebook, Instagram, Lasanat.
Aynı şekilde evet. Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Hashtag slash yapıp Lasanat yazıp. Ve son olarak göndermek istediğiniz selamlar varsa buradan şey yapabiliriz. Sağdan başlayalım Melih'ten.
Memlekete selam gönderelim. Erzincan'a selam gönderelim. Konya'ya selam gönderelim.
Yurdun dört bir köşesine selam yolluyoruz.
Böyle sayacağım da evet, şimdi şehirleri. Sadece Türkiye'yi değil.
Afyon'u sayma.
Yani Mostar'a, Üsküp'e.
Tabii
böyle...
oradan Balkanlara çıkıp aşağıya doğru.
Evet, ondan... herkese selam diyelim.
Selam ediyoruz. Bize teşekkür ediyoruz.
Ben tek bir kişi söyleyeceğim. Kağıthane'de Ahmet Gazi Ayhan Aydın abime selam söylüyorum. Bir tek onunla görüşemiyorum zaten. Diğerleri de herkes yakınımda. Teşekkürler.
Epey de hani buradan ulaşayım diye çağrı mesajı mı yolluyorsun yoksa şey mi? Bana ulaş abi.
Yok yok.
Öyle mi? Öyle selam
ulaşayım ben. Merak etme. Merak etme.
Ben de buradan Afyon'daki anne babama, Balıkesir'deki abime, yengeme çok çok selam gönderiyorum. Kağıthane'de bizi dinleyen Mücahit ve Hasan Köse kardeşime de çok çok selam gönderiyorum. Ayrıca bizi dinleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum.
Evet, Mustafa'ya da biz teşekkür ediyoruz. Zaten kat
oldu. Ben teşekkür ederim.
Neyzenlerimizden biri. Evet, herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Her ne kadar suçluysan eğriliysek affola diyoruz. Haftaya tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler.